Ayrım 37. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith, sayfa 435. Sally'in son birkaç taşı elinden attı. Sanki taşlar parmaklarını yakmış gibi davrandı. Kollarıyla kendi bedenini kucakladı, ürperdi. Islak saçları tutam tutam sarkıyor, yanan ateş göz çukurlarını gölgeliyordu. Aslında hepsi yorgun, hepsi hasta gibiydi. Tungata, şurada şu halde oturan bizler anlaşılan dünyanın en zengin insanlarıyız dedi. Oysa hepsini gökyüzüne bir an bakmak, özgürlüğü bir kere tatmak için feda etmeye de hazırız.
Pufo, anlat bize diye yalvardı Sera, hikayeler söyle.
Evet diye ona katıldı Salyan de, senin işin bu. Bize elmasları anlat, gerisini unutmamıza yardımcı ol. Haydi bir hikaye söyle.
Pekala dedi Craig. Tungata ateşe birkaç tahta parçası daha atarken o bir an düşündü. Kohinur kelimesinin ışık dağı demek olduğunu biliyor muydunuz siz? Baber yani Fatih onun değerini bilinen dünyanın gündelik masraflarının yarısı olarak saptamış. Şimdi size buna benzer ikinci bir taş bulunmaz gibi gelir. Oysa Delhi'de toplanan büyük mücevherlerin yalnızca bir tanesi o. O kent hazine konusunda imparatorluk günlerindeki Roma'yı da kibirli Babil'i bile gölgede bırakır. Delhi'nin öteki büyük mücevherlerinin de harikulade adları vardır. Deniz ışığı, ay tacı, büyük Moğol. Craig onları durumlarının umutsuzluğu konusundan uzak tutacak hikaye bulmak için belleğini tarayıp duruyordu. Dev Sansi'nin ünlü Sansi elmasını emanet ettiği sadık hizmetkarı anlattı. Onu Fransa hazinesindeki elmaslara eklesin diye Henry de Navarre'a yollamıştı. Hırsızlar bu yolculuğu duymuş, zavallı hizmetkarı ormanda pusu kurmuşlardı. Adamı öldürüp giysilerini ve vücudunu aramışlar, elması bulamayınca onu acele gömüp kaçmışlardı. Yıllar sonra Monsieur Sansi ormanda o mezarı buldu, hizmetkarının çürümüş vücudunun açılmasını emretti. Efsaneleşmiş elması adamın midesinden bulup çıkardılar.
İğrenç diye ürperdi Salyan.
Belki ama her soylu elmasın ilik donduran bir de hikayesi vardır. İmparatorlar, racalar, sultanlar onlar için savaşlar vermişlerdir. Nice kimseler düşmanlarını aç bırakmış, kızgın demirlerle dağlamış, gözlerini oymuş, kadınlar insan zehirlemiş, orospuluk yapmıştır. Bu uğurda saraylar yağmalanmış, tapınaklara saygısızlık edilmiştir. Her taşın geçmişinde kuyruklu yıldız gibi vahşet ve kan öyküleri yatar. Yine de bu korkunç olayların hiçbiri aç gözlüleri yüksündürmez. Şah Şuja bir zamanlar Runjit Singh'in yani Pencap arslanının karşısına getirilmiş. Açlıktan iskelete benzer durumdaymış. Karısı ailesi elinden alınmış, hepsine işkence edilmiş, bunların sonucunda büyük Moğol da elinden gitmiş. Bir zamanlar en yakın dostu olan adam koca elması avucunda tutup zevkle seyretmiş ve sormuş. ''Söyle bakalım Şah Şuja, ne değer biçiyorsun buna?'' Şah Şuja o halinde bile şöyle cevap vermiş. ''Onun değeri talihtir. Çünkü büyük Moğol her zaman galipler için etkin bir tılsım ola gelmiştir.'' Hikaye biterken Tungata homurdandı. Parmağıyla önündeki hazineyi şöyle bir karıştırdı. ''Şunlardan biri de bize biraz uğur getirseydi.'' dedi. Sonunda Craig'in hikayeleri bitti, boğazı tıkandı. Sürekli konuşmak bir yandan, göz yaşartıcı gazın etkisi bir yandan. Ötekilerin de aklına neşeli bir söz gelmiyordu. İştah açmayan yiyeceklerini, ıslak mısır keklerini sessizce yediler. Ateşin elden geldiği kadar yakınına uzanıp yattılar. Craig gözlerini yumup ötekilerin uyumalarını dinledi. Tüm yorgunluğuna rağmen beyni dönüp duruyor, kendi kuyruğunu kovalıyor, onu uyanık tutuyordu. Bu mağaradan çıkmanın tek yolu o göle inip ana bacadan yukarı çıkmaktı. Acaba şonalar çıkışı ne kadar süre kontrol altında tutarlardı? Onlar burada ne kadar dayanabilirlerdi? Bir iki günlük yiyecek ancak vardı. Sızan suları gerçi içebilirlerdi. Ama her iki fenerin pilleri de tükenmeye yüz tutmuştu. İkisinin de ışığı sararıyor, hafifliyordu. Merdivenin tahtaları ateşi daha birkaç gün besleyebilirdi. Ya ondan sonra? O soğuk, o karanlık, ne kadar sürerdi delirmeleri? Suya girip o korkunç yollardan geriye yüzmeyi, kendilerini bekleyen askerlere teslim olmayı ne zaman tercih ederlerdi acaba? Craig'in düşünceleri birden yarıda kesildi. Üzerinde yatmakta olduğu kaya sarsıldı, titredi. O hemen emekler pozda doğruldu. Mağaranın tavanından 10 kiloluk koca bir sarkıt koptu. Onların yattığı yerin biraz ilerisine düşüp parçalandı. Ortalık toz doldu. Sera bir korku çığlığı atarak uyandı. Tungata derin uykusundan ayılırken sağa sola tokatlar, tekmeler attı. Titreşim birkaç saniye ancak sürdü. Sonra ortalık yine sessizleşti. Yerin ta derinleri bile sessizdi. Ateşin kalıntı ışığında birbirinin yüzüne baktılar. ''Neydi o?'' diye sordu Selian. Craig'in canı cevap vermek istemiyordu. Tungata'ya baktı. ''Şonalar'' dedi Tungata alçak sesle. ''Sanırım ana bacayı dinamitlediler. Bizi buraya kapadılar.''
''Ah tanrım!'' Selian ellerini yavaşça ağzına götürdü. ''Diri diri gömüldük.'' Bu sözde sonunda Sera hepsine tercüman oldu.
Bulundukları platformun kenarından suyun düzeyine kadar olan yükseklik 50 metreden biraz fazlaydı. Tungata oraya naylon ipi sarkıttı, Craig inmeye başladı. Kayıp düşeni öldürecek ya da en azından sakatlayacak bir yükseklikti. İpin bir ucunu kristal mağaraya giden tünelin girişindeki sağlam sütun gibi taşlara bağladılar. Craig bir kere daha bacanın dibindeki suya doğru indi. Önce o sallantılı merdivenden yararlandı. Suya yaklaştığı zamanda bir kere daha daldı. Bu tek dalış en yoğun korkularını onaylamaya yetti. Ana bacaya çıkan tünel yıkılmış koca kayalardan tıkalı durumdaydı. Sihirbaz doktorların ördüğü duvarın kalıntılarına ulaşmasına bile olanak yoktu. Tavandan düşen bir koca taş o yolu bile kapatmıştı. Üstelik korkunç biçimde tehlikeliydi oraları. Her şey dengesizdi. Yoklayan elleri kayaların yağmur gibi dökülmesine yetmişti. Tünelden geri geri çıktı. Haline şükrederek tekrar suyun yüzüne kaçtı. Tahta merdivenin kalıntılarına tutundu. O tünelde sıkışıp kalmanın korkusuyla soluk soluğaydı.
''Pufo, iyi misin?''
''İyiyim.'' diye geri seslendi yukarı. ''Ama haklı çıktın. Tünel dinamitlenmiş, çıkış yok.'' Platforma tırmandığında hepsi onu bekliyorlardı. Yüzlerindeki ifade ateşin ışığında pek ciddi, pek gergindi.
''Ne yapacağız?'' diye sordu Selian.
Craig dalıştan ve tırmanıştan hala soluk soluğa, ''Yapılacak ilk şey bu mağarayı adım adım, santim santim taramak.'' dedi. ''Her köşeyi, her girintiyi, her tünelin her kolunu, ikişer kişilik ekipler halinde çalışalım.'' ''Sam'le Sera sol tarafa alsınlar. Lambayı dikkatli kullanın. Pilleri boşa harcamayın.'' Craig'in Rolex'ine göre 3 saat sonra yine hepsi ateşin başındaydılar. Fenerler artık pek hafif sarı bir ışık verir olmuşlardı. Neredeyse büsbütün bitecekti piller. Craig, mihrabın arka tarafında bir tünel bulduk diye rapor verdi. Bir süre iyi gibi göründü ama sonra tıkandı gitti. ''Ya siz? Bir umut var mı?'' Craig bir yandan Selian'ın dizindeki sıyrığı silip temizliyordu. Oynak bir taşa basıp düşmüştü, dizini yaralamıştı.
''Tungata yok!'' dedi.
Craig yaralı dizi Selian'ın gömleğinden yırtılmış bir parçayla sardı.
''Biz de birkaç tünele benzer giriş gördük ama hepsi sonunda tıkandı.''
''Şimdi ne yapacağız?''
''Biraz bir şeyler yiyip dinleneceğiz. Uyku açığımızı kapatmamız şart. Kuvvetli olmaya mecburuz.''
Craig bunun kaçamak bir cevap olduğunu daha ağzından çıkarken biliyordu ama yine de yatar yatmaz uyudu. Uyandığında Selian onun göğsüne sarılmıştı, uykusunda öksürüyordu. Bu soğuk, bu rutubet hepsini etkilemekteydi ama uyku Craig'e yeni baştan can vermiş gibiydi. Boğazı ve göğsü o gazdan hala berbat durumda olduğu halde onları bile biraz yumuşamış gibi hissetti. Daha neşeliydi sanki şu anda. Kaya duvara yaslanıp yattı. Selian'ı kıpırdatmamaya, rahatsız etmemeye çalışıyordu. Tungata ateşin karşı tarafında horlamaktaydı. Homurdandı, döndü, horultusu kesildi. Mağaradaki tek ses sızan suların, damlayan suların sesiydi. Yo, derinden derine gelen bir ses daha vardı. O kadar hafifti ki Craig onu önce kendi beyninin bir yankısı sandı. Tüm gücünü duyma duygusuna vermeye çalışarak dinledi. Ne sesi olduğunu anlamaya çalışırken canı sıkılıyordu. ''Tamam'' dedi sonunda, ''yarasalar.'' Platforma ilk vardığında aynı sesi daha belirgin biçimde duymuş olduğunu hatırladı. Bir süre yattığı yerde bunu düşündü. Sonra Sally'ni göğsünün üzerinden kaydırdı. Sally'nin boğazından hafif bir mırıltı çıktı. Sonra kıvrıldı, tekrar uyudu. Craig fenerlerden birini aldı, platforma, bacaya çıkan yola tekrar saptı. Feneri yalnızca bir iki kere yaktı. Pilleri tasarruflu kullanmak şarttı. Platforma varınca karanlıkta durdu. Sırtını duvara dayamış, olanca gücüyle dinliyordu. Uzun sessizlik süreleri olmakta, bunu ara sıra suyun damlama sesi noktalamaktaydı. Derken birden hafif bir çığlıklar korosu yankılandı, tekrar sessizlik oldu. Craig feneri yaktı, saat 5'ti. Sabahın 5'i mi, akşamın 5'i mi, ondan pek emin olamıyordu. Ama yarasalar mağaraya sokulduklarına göre herhalde dışarısı gündüz olmalıydı şu sıra. Çömeldi, bir saat bekledi. İkide bir saatine bakıyordu. Az sonra uzaklardan yine yarasa sesleri duyuldu. Bu seferki deminkine benzemiyordu. Öyle uykuda bağırtılar değildi. Binlerce kanatlı fare ava çıkmanın heyecanı içindeydi bu sefer. Koro uzaklaştı, sessizleşti. Craig saatine tekrar baktı. 6:35. Yukarılarda bir yerde yarasaların sürü halinde mağaranın ağzından fırlayışlarını, kararmakta olan gökyüzüne dağılışlarını gözünün önüne getirebiliyordu. Platformun kenarına doğru dikkatle ilerledi. Duvara dayanarak dengesini korudu, eliyle bir kaya çıkıntısına tutundu. Eğilip bacanın yukarısına doğru baktı. Feneri mümkün olduğu kadar uzağa tuttu. Zayıf sarı ışığın tek yapabildiği tepedeki karanlıkları daha da korkunç göstermek oldu. Bacanın kesiti yarım daire biçimindeydi. Karşı duvar yaklaşık 3 metre kadar uzaktaydı. Craig yukarılara bakmaktan vazgeçti, karşı duvarı incelemeye koyuldu. Fenerin son pillerini acımasızca kullanıyordu. Cam gibi dümdüzdü karşı duvar. Bu bacayı oyan sular düzlemişti duvarları böyle. Ne tutacak yer vardı, ne basacak oyuk. Bir tek, platformun kenarından birkaç santim daha eğildi, karşı duvarda görebildiği alanın tam sınırında, çevreye göre daha koyu renk bir leke var gibiydi. Yukarıdaydı, Craig'in başı hizasında, epey yukarıda. Renk farkı mıydı o, yoksa bir çatlak mı vardı duvarda? Emin olamıyordu, ışık da soluyordu, belki de gölge oyunuydu. Pufo! Tungata'nın sesi arkasından duyulduğunda hemen içeriye doğru çekildi. Ne oldu? Bence kurtuluşa varmanın tek yolu. Craig pil bitmesin diye feneri söndürdü. Bu bacaya tırmanmak mı? Tungata'nın sesi inanmaz gibi çıkıyordu. Kimse tırmanamaz buraya. Yarasalar var, tepelerde bir yerde yuvalanıyorlar. Yarasaların kanadı bulunur diye hatırlattı Tungata ona. Bir süre sonra sordu, ne kadar yukarıda?
Bilmiyorum. Ama belki karşı duvarda bir çatlak olabilir. Öbür feneri yaksana, onun ışığı daha iyi.
İkisi birlikte eğilip baktılar.
Ne dersin? Bir şey var bence.
Oraya bir varabilsem. Craig feneri tekrar söndürdü.
Nasıl?
Bilmiyorum. Bırak da düşüneyim. Sırtlarını duvara verip oturdular. Omuzları birbirine ancak değiyordu. Bir süre sonra Tungata mırıldandı.
Craig, eğer buradan kurtulursak, O elmaslardan sen de hisse almalısın.
Sus ne olursun Sam, düşünüyorum. Birkaç dakika daha geçti.
Sam, o direkler, merdivenin yan direklerinden en uzun olanlar. Sence yetişir mi karşı duvara?
Platformda ikinci bir ateş yaktılar. Bacanın içini titrek, güvensiz bir ışıkla aydınlattılar. Craig bir kere daha ipten aşağıya indi, merdivenin enkazını dikkatle yokladı. Tahtaların çoğu baltayla kesilmiş, kısaltılmıştı. Herhalde tünellerden, geçitlerden buraya taşımayı kolaylaştırmak için. Ama yan direkler uzundu. En uzun olanı aslında kalınlık olarak Craig'in bileğinden fazla değildi. Ama renginden fil dişi ağacı dedikleri ağaç olduğu belliydi. İngilizcesi de kurşun ağacıydı. Bilinen en sağlam, en dayanıklı ağaçlardan biriydi. Craig onun önü sıra kayarak aşağıya inerken eliyle yokladı. Boyunun yaklaşık 5 metre olduğunu hesapladı. İpin bir ucunu bu direğin üst kısmına bağladı. Bir yandan seslenerek yukarıdaki platforma neler yapmakta olduğuna dair bilgi verdi. Sonra çakısını çıkarıp direği merdivenin yapısına bağlayan çürük ipleri kesti. Bundan sonra korkunç bir an yaşadı. Direkt merdivenden kurtulmuş, ipin ucunda serbestçe sarkaç gibi sallanır duruma geçmişti. Merdiven ise iskeletinin en sağlam kemiği gidince parçalanmaya başladı, bacadan aşağıya döküldü gitti. Craig ipe asılıp kendini yukarı çekti, platforma uzandı, rahatladı. Soluğunu almayı başarınca direğin bacada sallanıp durduğunu hatırladı. Merdivenin diğer parçalarının yerinde yeller esiyordu artık.
''Bu kolay kısmıydı?'' diye uyarıda bulundu Craig.
Tungata ile kendisi kuvvetlerini birleştirirken iki kız da ipi rulo yapıyor, direğe yön veriyorlardı. Direği santim santim yukarıya çektiler. Sonunda tepesi platformun kenarında belirdi. Onu hemen bağladılar, sonra Craig yüzüstü uzandı. İpin serbest ucunu direğin öbür ucuna takmaya uğraştı. Artık iki ucu da bağlı olduğuna göre karşı duvara dayayıp köprü gibi kullanabilirlerdi. Bir saat süren homurdanmalardan, çabalamalardan sonra direğin öpür ucunu karşı duvara dayandırmayı başarmışlardı. Kendilerinden yana olan uç geriye, tünele doğru sokuluydu. Dinlenirken Craig, ''Karşı ucu yükseltmemiz gerek.'' dedi. ''O çatlağın içine sokmaya çalışmalıyız. Orası çatlaksa tabii.'' İki keresinde direği kaybetmelerine ramak kaldı. Ellerinden fırladığı gibi neredeyse kuyunun dibine düşecekti. Ama iki seferinde de onu iple yakalamayı başardılar. O yorucu çekme işine yeni baştan giriştiler. Craig'in Rolex'ine göre vakit gece yarısını geçerken direğin karşı ucu o ancak görülebilen koyu renk lekeye yaklaşmıştı. ''İki santim sağa.'' diye homurdandı Craig. Direği yavaşça kıpırdattılar, ellerinde kaydığını hissettiler. Sonra tırk diye bir ses oldu. Direğin ucu karşı duvardaki çatlağın içine oturdu. Craig ile Tungata kendilerini dizüstü yere atıp sevinçle kucaklaştılar. Sarah ateşe yeni tahta attı, parlayan ışıkla başardıkları işi incelediler. Artık bacaya bir köprü kurmuşlardı. Bulundukları platformdan başlıyor, dik bir yokuş halinde yükseliyordu. Arka ucu gerilerindeki duvarın dibine oturmuş sağlamdı. Karşı ucu ise duvardaki o ince çatlağa oturmuştu.
''Birisinin bu köprüyü geçmesi gerek.''
Sally'nin sesi pek hafif, pek dengesizdi.
Sarah, öte tarafa geçince ne olacak diye sordu.
Craig, geçtiğimiz zaman anlayacağız diye söylendi onlara.
Tungata alçak sesle Craig'e ben gideyim dedi.
Hiç dağcılık tecrüben var mı?
Tungata başını iki yana salladı. Craig kesin bir sesle olmaz o halde dedi. Önce iki saat dinleneceğiz, yemek yiyecek ve uyuyacağız. Ama hiçbiri uyuyamadılar. Craig onları iki saat dolmadan kaldırdı. Tungata'ya çımacı görevini nasıl yapacağını anlattı. İki ayağını dayayıp oturacak, ipi beline dolayacak, oradan sırtına, omuzlarına da dolaştıracaktı.
''İpi çok gevşek salma ama beni de çok sıkma.'' diye açıkladı Craig. ''Düşersem düştüm diye bağırırım. O zaman ipi böyle kavrar, tüm gücünle tutarsın, tamam mı?''
Kayışlardan biriyle fenerlerin tekini omuzuna astı, iki kızı direğin alt ucuna yan yana oturttu. Kendisi ata biner gibi direğin üzerine geçti, iki ayağı aşağıya sallanır durumda elleriyle ağır ağır ilerledi. Tungata beline bağlı ipi yavaş yavaş sallıyordu. Birkaç adım gittikten sonra Craig direğin eğiminin işi çok zorlaştırdığını fark etti. Üzerine uzanıp yüzüstü yatmak, ayak bileklerini direğin çevresine çaprazlamak, oradan aldığı güçle kendini yukarıya doğru itmek zorunda kaldı. Ateşin ışığından çabucak çıktı. Aşağının karanlığı onu büyüler gibi oldu. Hiç bakmıyordu aşağıya. Hareket ettikçe direk altında bel veriyor, karşı ucu duvardaki yarığa sürtünüyordu. Sonunda parmakları karşı duvarın buz gibi kayalarına değdi. O çatlağı bulmak için elleriyle yokladı. Biçimini anladığı zaman keyfi biraz yerine gelir gibi oldu. Dikey olarak yukarı doğru gidiyordu çatlak. Dış dudakları 10 santim kadar aralıktı. Direğin ucu ancak sığmıştı. Çatlak derinleştikçe daralıyordu.
''Çatlakmış bal gibi.'' diye seslendi ötekilere. ''Tırmanmaya çalışacağım.''
''Dikkatli ol Craig.''
''Amma budalaca bir söz.'' diye düşündü.
Sol kolunu uzanabildiği kadar yukarıya uzattı. Yumruğunu sıkıp çatlağın içine girebildiği kadar sokmaya çalıştı. Yumruğunu daha sıktı, kıvırdı. Biçimi değiştikçe yumruk şişti, çatlağa sağlamca oturdu. Craig o zaman ağırlığını ona yükleyip kendini dizüstü doğrulttu. Direğin tepesinde dengesini bulmaya uğraştı. Tek dizini göğsüne doğru kıvırdı. Uzanıp takma bileğinin kancasını kapattı. O bilek artık hareketsizdi. Derin bir soluk aldı, yavaş sesle ''Tamam, başlıyoruz.'' diye mırıldandı. Boş eliyle uzandı, elini çatlağa soktu. Bu sefer sağ yumruğunu sıkıştırarak tutundu. Her iki kolunun gücünü kullanarak direğin üzerinde dizüstü yükselmeyi başardı. Alttaki elini bıraktı, çatlaktan çıkardı. Uzanabildiği kadar yukarıya uzandı, tekrar çatlağa soktu. Yumruğunu şişirdi. Kendini yukarı çektiğinde direğin üzerinde yüzü duvara dönük durumda ayaktaydı. Takma ayağını çatlağa soktu. Hafif yana eğerek soktu. Sonra ağırlığını verince çelik ayağın iki kenarı yandaki kayalara oturdu. Craig tırmandı, direği aşağıda bıraktı. ''Yaşasın çelik ayak!'' diye homurdandı. Sağlam ayağı da özel tırmanma çizmeleri ve teçhizat olmadan böyle bir yükü asla taşıyamazdı. Uzandı, iki eliyle tutundu, sırf kollarının gücüyle kendini yukarı çekti. Ağırlığı ellerine bindiği anda ayağını yarıktan çekiyor, daha yukarılara kaldırıp yeni bir basma yeri buluyordu. Böylece ara sıra ellerine, ara sıra ayaklarına bağımlı durumda adım adım yükseldi. İp de arkasından geliyordu. Artık ateşin aydınlatabildiği yerden çıkmış, iyice karanlıklara dalmıştı. Yönünü bulmak için ancak dokunma duyusundan yararlanabiliyordu. Ayaklarının altındaki boşluk ise onu sanki emiyor, durmadan aşağıya çekiyordu. Her attığı adımı saymaktaydı. Her birini yarım metre olarak hesaplıyordu. 15 metre kadar tırmandığında yumruğunu duvara oturtmak için daha içerlere, daha derin biçimde uzanmak zorunda olduğunu fark etti. Çatlak genişlemeye başlıyordu. Bunun sonucu olarak adımları daha kısalmaya başlamıştı. Kollarına, bacaklarına giderek daha fazla yük biniyordu. Taşlarla bu zorlama temastan eklemlerinin derileri yüzülmüş, her dokunuşu daha acılı hale gelmişti. Alışmadığı bu hareketlerden oyluk içindeki kasları ateş gibi yanmaya başlamıştı. Bu işe pek uzun süre devam edemezdi, dinlenmesi şarttı. Duvara doğru yaslandığını, alnını soğuk taşlara değdirmeye çalıştığını fark etti. Duvara yaslanmak ölmek demekti. Tırmanıcıların bildiği ilk kuraldı bu. Bir yeniklik ve umutsuzluk ifadesiydi. Craig de biliyordu. Biliyordu ama önlemek için elinden bir şey gelmiyordu. Hıçkırmakta olduğunu gördü. Yumruğunu kayanın yarığından çıkardı. Parmaklarını açıp havada salladı. Sonra ağzına götürdü. Sıyrık yerleri yaladı. Öteki elini uzatırken yaladığı yerlere kan gitmeye başladı.
''Pufo, neden durdun?''
İp artık salınmıyordu. Tungata kaygılanmıştı.
''Craig, vazgeçme sevgilim.
Ne olur vazgeçme.'' Salyan onun duyduğu umutsuzluğu seziyordu. O seste Craig'e yeni baştan güç veren bir nitelik vardı. Craig ağır ağır kendini yukarı doğru itmeyi sürdürdü. Üst bedenini duvardan uzaklaştırdı, dengesini tekrar buldu, ağırlığını ayağına yükledi, yukarı uzandı. Önce bir el, sonra öbürü, sol, sağ, sıkı tut, bacağı yukarı çek, adım at, bir daha... Tüm ıstıraplı hareketler yeni baştan, sonra bir daha, 3 metre daha, 6 metre. Karanlıkta sayıp duruyordu. Sağ elini uzat. Boş. Bir şey yoktu orada. Apaçık boşluk. Çatlağı bulmak için deliler gibi yokladı. Yoktu. Derken eli yan taraftaki kayaya değdi. Çatlak artık geniş bir V biçimindeydi. İnsan vücudunu içine alacak kadar. Şükür Tanrım, şükür sana, şükür sana. Craig kendini oraya kaydırdı, kalçalarını omuzlarını yerleştirip kuvvet aldı. Acıyan ellerini göğsüne doğru kıvırdı.
''Craig!''
Tungata'nın sesi bacada çın çın ötüyordu.
''Bir şeyim yok.'' diye seslendi o da. ''Bir yarık buldum, dinleniyorum. Bana 5 dakika tanı.''
Fazla uzun kalamayacağını kendi de biliyordu. Yoksa elleri kazık kesilir, bir daha işe yaramazdı. Şimdi de dinlenirken onları açıp kapıyordu.
''Tamam.'' diye seslendi aşağıya. ''Ben yola koyuluyorum.''
Avuçlarını yarığın iki yanına dayayıp kendini öyle yukarı itmeye çalıştı. Sırtı dayalı, yüzü bacanın karanlığına dönüktü. Derken arkasındaki yarık daha da genişledi. İki kolunu iki yana dayayamaz oldu. Çaresiz yan dönmek zorunda kaldı. Omuzlarını bir duvara dayıyor, ayaklarıyla karşı duvarda yukarı yürüyor, omuzlarını kıpırdatıp avuçlarıyla itekleyerek bedenini de o düzeye getirmeye çalışıyordu. Hızla yükselirken birden yarık tekrar daraldı. Öyle daraldı ki elini uzattığında araya parmaklarını bile sığdıramadığını gördü. Bu sefer elini tepeye, yarağın dışına, orta bacanın duvarına doğru uzattı. Yetişebildiği yere kadar uzandı. Tutunacak hiçbir yer yoktu. Dümdüzdü bacanın duvarı. Yolun sonu diye mırıldandı. Birden vücudunun her kası sessiz acı çığlıklar atmaya başladı. Bir yorgunluğun ağırlığı altında ezilmekte olduğunu hissediyordu. Bacadan aşağı o tehlikeli yolculuğu yapmaya dermanı yoktu. O kayalık yarıkta kendini askıya alıp bekleyecek dermanı da yoktu. Derken birden başının üzerinde bir yarasa tiz bir çığlık attı. O kadar yakından gelen bir sesti ki neredeyse duyduğu şoktan ellerini bırakacaktı. Kendine hakim oldu, bacakları bükülmek üzere olduğu halde yan yan ilerleyip yarığın ta kenarına bacaya açıldığı yere geldi. Yarasa tekrar bağırdı, ona yüzlercesi cevap verdi. Şafak söküyordu herhalde, yarasalar yukarıda bir yerde sığındıkları yuvaya dönüyorlardı. Craig kendini dengeledi, dış taraftaki kolunu serbest bırakmaya savaştı. Boynuna astığı kayışın ucundaki feneri buldu, sonra başını çevirdi, daha çok dışarı kaymaya uğraştı. Tek omzunun bir noktasıyla tutunarak başını bacaya doğru iyice uzattı. Feneri yaktı, yarasalar birden telaşa kapıldılar, panik çığlıkları, kanat çırpmaları. Craig'in başının bir metre kadar yukarısında ulaşamayacağı yerde kayalık duvarda bir pencere vardı. Oradan gelen sesler sanki bir trompetin boğazından geliyormuş gibi boğuktu. Uzandı ama parmakları 30 santim kadar geride kaldı. Daha ileriye uzanmaya çalışırken fenerin sarı ışığı büsbütün tükendi. Ampulün içindeki kırmızı iplikler bir süre daha yanık kaldı, sonra onlar da söndü. Karanlık tekrar Craig'i kucakladı, o da yarığın içine doğru çekildi. 37. Ayrımın Sonu. Sayfa 447.